Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Wes Bush'un Product-Led Growth, alt başlığıyla Kendi Kendini Satan Bir Ürün Nasıl İnşa Edilir kitabı. Özellikle yazılım hizmeti sunan şirketler için ürün odaklı büyümeyi ele alan bir iş ve teknoloji kitabıdır. Bush'un temel savı, müşteri kazanımının yalnızca reklam, satış ekibi ve ikna edici sunumlarla sağlanmadığıdır. Ürün, kullanıcıya erken ve açık bir fayda yaşatabiliyorsa, benimsenme, ücretli üyeliğe geçiş, elde tutma ve tavsiye edilme süreçlerinin başlıca itici gücü olabilir. Kitap, ürün odaklı büyümeyi sadece ücretsiz deneme sunmakla eşitlemez. Bunun yerine hedef kullanıcının sorununu anlamayı, kil kullanım deneyimindeki engelleri azaltmayı, değer anını tanımlamayı ve ekipleri bu deneyim çevresinde birleştirmeyi önerir. Freemium ve ücretsiz deneme gibi modellerin seçimi, kullanıcı ile satın alma kararını veren kişi arasındaki fark ve ürün nitelikli potansiyel müşteri kavramı. Yaklaşımın pratik parçalarıdır. Amaç, ürünü satış sürecinden bağımsız bir mucize gibi göstermek değil, ürün deneyimini ölçülebilir ve tekrarlanabilir bir büyüme sistemi haline getirmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ürün odaklı büyümede ürün, pazarlama mesajından önce değer kanıtı sunar. Kitabın ayırt edici fikri, ürünün yalnızca teslim edilen şey değil, aynı zamanda pazara çıkış stratejisinin merkezi olmasıdır. Geleneksel satış odaklı modelde şirket önce potansiyel alıcıyı bulur, ihtiyacı anlatır, satış görüşmeleriyle ikna eder ve ürün deneyimi daha sonra başlar. Ürün odaklı büyümede ise kullanıcı mümkün olduğunca erken biçimde ürüne girer. Belirli bir işi çözmeye başlar ve satın alma kararını somut deneyime dayanarak verir. Bu fark, iletişimin hedefini değiştirir. Pazarlamanın görevi sadece dikkat çekmek değil, doğru kişiyi ürünün anlamlı ilk kullanımına taşımaktır. Ürün ekibinin görevi de çok sayıda özellik eklemek değil, kullanıcının beklediği sonucu kolayca üretmektir. Bush'un yaklaşımında, kullanıcı ile ekonomik alıcı aynı kişi olmayabilir, ancak üründen doğan kullanım talebi satın alma kararını etkileyebilir. Bu nedenle ürün odaklılık, ürün, pazarlama, satış ve müşteri başarısı ekiplerinin ortak sorumluluğudur. Kullanıcının ilk deneyiminde vaat edilen fayda gerçekleşmezse, ücretsiz erişim tek başına büyüme yaratmaz. Buna karşılık fayda hızla görünür olduğunda, ürün satış görüşmesini destekleyen güvenilir bir kanıta dönüşür. Kitap, büyümeyi sloganların değil, tekrar eden kullanıcı değerinin üzerine kurmayı savunur. İkinci olarak, ilk değer anı ve kullanıcı kabul süreci. Dönüşümün en kritik aşamasıdır. Bush, kayıt sayısını gerçek ilerleme saymak yerine, kullanıcının ürünün temel faydasını ilk kez hissettiği ana odaklanır. Bu an genellikle aktivasyon olarak adlandırılır. Bir proje yönetim aracında ilk işi düzenlemek, bir tasarım aracında kullanılabilir ilk çıktıyı üretmek ya da bir iletişim ürününde ekip arkadaşlarıyla etkili biçimde bağlantı kurmak buna örnek olabilir. Önemli olan, kullanıcının sadece ekranları gezmesi değil, çözmek istediği işte somut bir ilerleme görmesidir. Bu bakış, kullanıcı kabul sürecini basit bir karşılama turundan daha önemli hale getirir. Uzun formlar, gereksiz kurulumlar, belirsiz yönlendirmeler ve kullanıcıya erken aşamada çok fazla seçenek sunmak, değer anına giden yolu uzatır. Kitap, şirketlerin bu yolculuktaki kopma noktalarını incelemesini ve kullanıcıyı ilk kazanıma götüren adımları sadeleştirmesini teşvik eder. Her ürün için tek bir kabul akışı yoktur. Kullanıcının amacı, ürünü kullanma sıklığı ve başlangıçtaki bilgi düzeyi tasarımı etkiler. Bu yüzden iyi bir kabul deneyimi, daha fazla ipucu eklemek anlamına gelmez. Doğru anda, doğru yardımı vererek kullanıcının kendi hedefini tamamlamasına yardımcı olmaktır. Erken değer sağlandığında geri dönüş, kullanım sürekliliği ve ücretli pakete geçiş olasılığı daha anlamlı biçimde artar. Üçüncü olarak, ürün nitelikli potansiyel müşteri, ilgi yerine kanıtlanmış kullanım davranışını ölçer, kitabın yaygınlaştırdığı önemli kavramlardan biri, ürün nitelikli potansiyel müşteridir. Bu yaklaşımda potansiyel müşteri, yalnızca bir form doldurduğu, e-posta bültenine kaydolduğu ya da bir reklamı tıkladığı için değerli kabul edilmez, kullanıcının ürün içinde anlamlı bir değer yaşadığını gösteren davranışlar aranır. Örneğin, ürünün temel işlevini tamamlamak, belirli bir kullanım eşiğine ulaşmak, ekip üyelerini davet etmek veya ücretli planın çözdüğü ihtiyaca yaklaşmak, ürüne göre daha güçlü sinyaller olabilir. Ancak kitap açısından asıl mesele herkese uyan tek bir ürün nitelikli potansiyel müşteri tanımı bulmak değildir. Şirketin, kendi ürününde hangi davranışın gerçek fayda ve gelecekteki gelirle ilişkili olduğunu araştırması gerekir. Bu metrik, satış ve ürün ekipleri arasındaki tartışmayı da daha somut hale getirir. Satış ekibi, rastgele kayıt olan kişilere değil, ürünün değerini görmüş ve ek desteğe ihtiyaç duyabilecek kullanıcılara yönelir. Ürün ekibi ise kullanıcıların bu eşiğe neden ulaşıp ulaşmadığını gözlemleyebilir. Böylece görünürlük veya indirme gibi yüzeysel ölçüler yerine kullanıcı başarısına bağlı bir ortak ölçüm dili oluşur. Yine de bu sinyaller düzenli olarak doğrulanmalıdır. Yanlış seçilmiş bir eşik, ilgi varmış gibi görünen fakat satın alma niyeti taşımayan kullanıcıları öne çıkarabilir. Dördüncü olarak, freemium ile ücretsiz deneme seçimi, ürünün değerini ne zaman gösterebildiğine bağlıdır. Ürün odaklı büyüme çoğu zaman ücretsiz planla özdeşleştirilse de boş. Freemium ile ücretsiz denemeyi birbirinin yerine geçen otomatik seçenekler gibi ele almaz. Freemium modelinde kullanıcı, ürünün sınırlı fakat süre sınırı olmayan bir sürümüne erişir. Bu model, ürün düzenli kullanım üretiyorsa. Kullanıcılar arasında yayılma ihtimali varsa ve ücretsiz deneyim zaman içinde değer göstermeye devam edebiliyorsa etkili olabilir. Buna karşılık ücretsiz deneme, ürünün tam veya daha geniş kapasitesini sınırlı süreyle sunar. Değerin kısa bir dönemde açıkça görülebildiği. Ücretsiz kullanımın maliyetinin yüksek olduğu veya ücretli özelliklerin farkının net biçimde kurulabildiği durumlarda daha uygun olabilir. Seçimin amacı mümkün olan en fazla kaydı toplamak değildir. Ücretsiz erişimin hem kullanıcıya gerçek bir yarar sağlaması hem de işletme için sürdürülebilir bir ücretli geçiş yolu yaratması gerekir. Ücretsiz katmanda fazla değer vermemek kullanıcıyı üründen uzaklaştırabilir. Buna karşılık ücretli katmanda yeterince anlamlı ek fayda bulunmaması dönüşümü zorlaştırır. Kitap bu nedenle model seçimini fiyatlandırmadan ayrı görmez. Kullanım sıklığı, işbirliği etkisi, ürünün kurulum zorluğu, kullanıcı ile alıcı arasındaki ilişki ve hizmet maliyeti birlikte değerlendirilmelidir. Türkiye'deki abonelik tabanlı yazılım girişimleri için de ders aynıdır. Model kopyalamak yerine ürünün değer ritmine uygun erişim biçimi tasarlamak gerekir. Son olarak, ürün odaklı büyüme, satış ekiplerini kaldırmak değil, doğru anda devreye sokmaktır. Kitap, ürünün kendi kendini satması ifadesine rağmen, satışın her durumda gereksiz olduğunu ileri sürmez. Ürün odaklı yaklaşım, özellikle kullanıcıların ürünü kendi başına deneyebildiği, temel faydayı hızlı anlayabildiği ve bireysel ya da küçük ekip düzeyinde benimsemenin başlayabildiği pazarlarda güçlüdür. Fakat büyük kurumlarda satın alma süreci, güvenlik incelemeleri, sözleşmeler, bütçe onayları, entegrasyon gereksinimleri ve birden fazla karar vericiyi içerebilir. Bu koşullarda ürün deneyimi talep yaratabilir, ancak satış ekibi kurumsal karmaşıklığı çözmek için yine gerekli olabilir. Bush'un çerçevesinin pratik sonucu, satış ekibinin ilk temas noktasından çok, kullanım sinyallerinin güçlendiği aşamada devreye girmesidir. Kullanıcının değer gördüğü ve daha geniş kullanım için hazırlık yaptığı biliniyorsa, satış görüşmesi daha ilgili ve daha bağlama uygun hale gelir. Bunun için ürün verisinin müşteri başarısı ve satış süreçleriyle dikkatli biçimde paylaşılması gerekir. Yine de şirketler her müşteriyi aynı düşük temaslı akışa zorlamamalıdır. Karmaşık ürünler, yüksek riskli kararlar veya uzun kurulum süreleri eğitim ve danışmanlık ihtiyacını artırabilir. Kitabın sağlıklı yorumu, satış odaklı ve ürün odaklı modeller arasında mutlak bir tercih yapmak değildir. Ürünün kullanıcıya kanıt sunduğu, insan desteğinin ise bu kanıtın tek başına yetmediği yerlerde devreye girdiği dengeli bir sistem kurmaktır. Sonuç olarak, product-led growth, SaaS kurucuları, ürün yöneticileri, büyüme ekipleri, pazarlamacılar ve müşteri başarısından sorumlu yöneticiler için en yararlı kitaplardan biridir. Özellikle çok sayıda ücretsiz kayıt alıp bunların neden ürünü kullanmaya devam etmediğini anlamaya çalışan ekipler kitaptan doğrudan yarar görebilir. Okur. Filki değer anını tanımlama, kullanıcı kabul sürecindeki sürtünmeyi bulma, ürün nitelikli potansiyel müşteri sinyallerini belirleme ve ücretsiz erişim modelini değerlendirme konusunda uygulanabilir bir düşünme çerçevesi edinir. Bu, her şirket için hazır bir reçete değildir. Kitabın önerilerinin ürünün kullanım biçimine, hedef müşteriye, fiyatlandırmaya ve satış döngüsüne göre test edilmesi gerekir. Özellikle kurumsal pazarda, ürün deneyiminin güçlü olması, satış görüşmelerinin, güvenlik süreçlerinin ve ilişkisel yönetimin yerini tamamen almayabilir. Kitabın benzer büyüme kitaplarından ayrıldığı nokta da buradadır. Genel pazarlama taktikleri, reklam kanalları ya da ikna yöntemleri üzerinde durmak yerine, büyümenin temel birimini kullanıcının ürün içinde yaşadığı değer olarak ele alır. Kayıt, tıklama ve görünürlük gibi başlangıç göstergelerinden daha derine iner. Ürünün gerçekten çözüm üretip üretmediğini, bunu ne kadar erken gösterdiğini ve bu deneyimin gelirle nasıl bağlandığını sorgular. Bu nedenle kitap, hızlı büyüme vaatlerinden çok, ürün deneyimini ticari stratejinin merkezine koymak isteyen ekipler için kalıcı bir başvuru niteliğindedir. Destek olmak isterseniz, Wes Bush kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.